sesine bakmak için gene Hakimler kitabına bakıyoruz. Şimşon hayatının devamını okuyacağız, sonunu okuyacağız. Hatırlarsınız birkaç hafta önce Şimşon hakkında okuduk, değil mi? Çok güçlü bir adam, hatırlıyorsunuz. Onun gücü nereden geldi? Hayır, saçlardan gelmedi. Onun gücü geldi Rab'den. Saçlar sadece bunun bir simboluydu, değil mi? Yani biz biliyoruz o bir Nasiri yemini yapılmıştı daha doğmazdan önce. Anası onu Rab'e adamıştı daha doğmazdan önce. Dedi ki, o çocuğu bana verirsen o senin olacak. Ben bir ana gibi onun üzerine hiçbir hakkım olmayacak. Sen ona bakacaksın, değil mi? Ve bu Nasiri yeminin içinde 3 tane şart var idi, hatırlıyorsunuz değil mi? 3 tane şey lazımdı, yapmasınlar. Birincisi, ölü bir şey dokunmasınlar. Absolutno hiç ölü bir şey yasak idi ona. İkincisi lazımdı, üzüm yemesin, şarap içmesin. Sadece şarap, üzüm bile yasaktı ona. Tamam mı? Ve üçüncüsü neyle? Lazım saçlarını kesmesin ki uzaktan bile anlaşılsın. Bu adam Allah'a adanmış bir kişi. Ne yazık ki gördük, Şimşon buna hiç önem vermedi. Tamam mı? O bir baba yiğidiydi. Kendi gücüyle sevinirdi. Ve gördü ki absolutno düşünmedi Allah'ın bu yemininin sırasını tutsun. Hiç düşünmeden bir ölü, aslan ölüsüne dokundu. Değil mi? Ondan bile içinde hani arılar bal yapmış, onu bile yedi. Biliyor musunuz? Ondan sonra sarfoş oldu, değil mi? Büyük bir parti yaptılar, bir kupon yaptılar ergenlik kutlamak için. Ve sonra hatırlıyorsunuz ne oldu? Onun karısı tabii ki Filistin halkından idi. Düşman halkından idi. Ve Rab dedi ki bunlardan işin olmayacak. Bu halktan absolutno hiçbir işin olmayacak. Kız alıp vermek yok. Ama babası, anası bile üzüldüydü yani o istedi, beğendi bir kız oradan ama sonunda yine razı geldiler değil mi? Yine razı geldiler ve gittiler o kızı yani aldılar onu. Ama sonra büyük bir skandal oldu. O kupon içinde, o ergenlik partisinin içinde bir bilmece istedi yapsınlar. Ve bu bilmece verirken karşısına o kadar zor verdiler ama en sonunda ne oldu? Bu olay çok fena oldu. Anladılar onun cevabını. Ve ondan sonra Şimşon başladı intikam almaya. Ve aynısını bugün göreceğiz. Nasıl intikam alıyor? Nasıl öç alıyor? Ve gittikçe daha fazla kuduruyor. Yani bu Filistinlere karşı. 14 kişiyi öldürüp yani onların bagajlarını aldı. Çünkü bilmecenin pahası buydu. Bunun üzerinde ne oluyor? Onun karısını geri aldılar. Sonra bir başkasına verdiler. Bunun üzerinde artık Şimşon... Onu okumadık ama anlatıyorum. Şimşon bu Filistin halkına karşı o kadar kin kovaladı ki 300 tane çakal topladı. Çakal biliyorsunuz, tilki gibi bir küçük bir köpek gibi bir küçük bir hayvan. Ondan 300 tane topladı. İkişer ikişer kuyruklarından bağladı. Kuyruklarına birer tane fakir böyle yani odun parçası, yanan bir odun parçasını yerleştirdi. Ve onları saldı tam tağlaların içine. Düşünebiliyor musunuz? 150 çift. Bu ne demek? Korkunç bir şey. Bütün tarlaları yaktı. Bütün bir senenin rekoltesini yok etti. O kadar kızdı. O kadar öfkelendi. Bunun üzerine Filistinler de cevap veriyor. Tamam mı? Onun karısının ve karısının yani kaynatasının bütün evini baskı yapıyorlar, diri diri yakıyorlar. Sen niçin bu bela bizim başımıza getirdin? Niye bunu onunla evlendin diye. Evet, bunun arkasından Şimşon da gene intikam alıyor. Ve birçok Filistin'e çıplak elle öldürüyor. Tamam mı? Şimdi bundan sonra onlar da karşılık veriyor. Bütün Yahuda cinsine, tamam mı? Çünkü Şimşon odan iş, Yahuda cinsine ultimatum veriyorlar. Askerler topluyorlar. Artık bir savaşa gidiyor. Değil sadece bir cins kavgası. Bu artık bir savaşa gidiyor. Yahuda cinsi, bütün kocaman bu cins, Şimşon'u düşmana teslim ediyorlar. Filistinlere teslim ediyorlar. Ama o iplerini koparıyor. O kadar güç vardı onda ve bir ölmüş eşeğin çene kemiğiyle yazıyor 1000 kişi öldürüyor. Yani büyük bir savaş olayı düşünebiliyor musunuz? O kadar yani lazım bir film yapalım bunun üzerine. Şimşon güç vardı onda ama akıl yoktu. Güç vardı onda Rab tarafından ama o gücü veren kişiyi sanki tanımadı. Ve gene de Rab Şimşon'u kullandı. Ve bu kişi bu savaştan sonra 1000 kişiyi öldüresen bir kemikle düşün yani. Korkunç susamıştı. Öyle bir susamak hani sanki ölecek. Bir halsizlik var onun üzerine. Ve Sef'te görüyoruz orada Şimşon dua etsin. Dua ediyor. Ve bunun karşılığı olarak Rab ona bir pınar açıyor. Nasıl bir vakit İbrahim'in zamanında Hacer'e bir pınar gösterdi. Aynı bunun gibi ona bir pınar açıyor ve oradan su içiyor. Ve son baktığımızda Şimşon'u şöyle bulduk. Şöyle diyor. Hakimler 15-20 şöyle diyor. Şimşon Filistilerin egemenliği sırasında İsraillere 20 yıl önderlik yaptı. Evet, biz bu hikayeyi okuyoruz Hakimler kitabında. Ve o da bir sürü adamlar için okuyor. Hakimler diyoruz onlara. Ama bunlar aslında bir hakim, bir yargıç, bir sıdya değil. İsrail halkına böyle sanki bir baba yiğit gibi önderlik yaptı. Tam görüyoruz bu işte İsrail hakimler zamanının sonuna doğruydu. Ondan sonra Kral Saul geliyor. Ve bu sefer görüyoruz nasıl Filistinlerin egemenliğinden çıkıyorlar ve kendi halkını, serbestliğini, özgürlüğünü kazanıyorlar. Şimşon bu umutsuzluk içinde İsrail halkına bir umut verdi. Ben düşünüyorum hani bütün İsrailliler Şimşon'un yaptıklarını işittiler uzakta olsa bile. Ve geceleyin mesela çobanlar koyunlara bakarken birbirlerine bu hikayeleri anlattırdılar. Bizim bir Şimşon adamımız vardı biliyor musun Filistinleri ne yaptı diye. Ve böylelikle onun ünü bütün devlete yayıldı. Dedeler torunlarına anlatacak, benim zamanımda bir Şimşon var idi. Ve böylelikle yani İsrail'in kurtuluşunu sanki hazırlık yaptı. Bugün hayatın devamını okuyoruz. 20 sene geçti. Ve bu 20 sene içinde hiç anlatmıyor ne yaptı ama herhalde sakin geçti. Ama hayatın sonuna doğru işler gene karışmaya başladı. Evet, birincisi Gazze'deki kapı olayı. 16. bölümden okuyorum. Ayet 1'den 3'e kadar. Şöyle diyor. Şimşon bir gün Gazze kasabasına gitti. Orada gördüğü bir fahişinin evine girdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir Allah adamı yolsuz bir kadının yanına gidiyor. Düşünemeyiz değil mi? Acaba anası bunun için mi adadı çocuğunu? Onun için mi bu Nasir'i yemine yaptı? Ama görüyoruz korkunç bir şey. Birinci olay bu. Bir Gazze kasabasına gidiyor. Filistinlerin 5 tane büyük kasabaları vardı. Bundan bir tanesi Gazze. Bugüne kadar Gaza. Hep bunu işitiyorsunuz haberlerde değil mi? Evet. Bir fahişinin evine girdi. Ne oldu? Sanki diyebiliriz ki Şimşon'un içindeki eski zayıflıklarını yenemedi. 20 sene belki düz ayladı ama en sonunda gene meydana çıktı. 20 sene problemsiz ayladı ama problemin kökünden sökmediği için istediği kadar beklesin gene bir gün patlayacak. Onun hayatında vardı böyle bir gizli, saklı bir problem. Onu çözemedi. Birinci karısı zaten onu gösteriyor. Onun problemi kadınlarıydı. Değil mi? Ama bunlar sanki gizli, böyle saklı bir problem gibi yatıyor kişinin hayatında. Ve gün geliyor, onlar meydana çıkıyor. Kimi devletlerde mesela Belgiya'da, Almanya'da bugüne kadar çiftçi traktör sürerken saban saplıyor hangi bir eski bir metal parçasını bir de patlıyor. Ne olmuş? 100 sene önce, artık 100 sene oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda orada bombalar düştü, minalar vardı. Tamam patlamamış bombalar ya, duruyor orada. 100 sene duruyor toprağın içinde ama en sonunda patlıyor. Tamam mı? Bugüne kadar bu olaylar oluyor. Evet, vakit geldi mi onlar gene patlıyor. İmanlının hayatında da, Şimşon'un hayatında nasıl geldiyse onun başına, imanlının hayatında da bile böyle bombalar var. Duruyor orada senelerce ama çözülmediği için gün gelecek onlar patlayacak. Alkolikleri düşün mesela. Herkes alkolikleri tanıyor değil mi? Var en azından bir tanıdığımız alkolik. Ve ne oluyor? Bu alkolikler düzelebilir. Bu alkolikler değil mi? Çözülebilir bu problem. Bunun için imanlı olmak lazım değil. Sadece kendini sıktı mı yani doktora teslim oldu mu bunun çaresi bulunuyor. Ama sonra ne? O lazım iyileştikten sonra bir damla bile içmesin. Değil sarhoş olsun. Hayır. Bir damla bile ona yasaktır. Niçin? Çünkü onda bu problem var. Bu bomba her zaman onun hayatında vardır. Ve o yüzden lazım bundan uzak dursun. Aynısını görüyoruz Şimşon'un hayatında. Ya birinci bu belalar senin başına geldi çünkü Filistinlerin yanına gittin. Ve şimdi 20 sene sonra gene oraya gidiyor. Ne işin var orada? Sanki akıl almadın mı? Ama o kendini güçlü hissediyor. O kendine yani diyor ki bana bir şey olamaz. Ve gidiyor Gazze kasabasına hem de bir yolsuz kadına bir fahişenin yanına gidiyor diyor. Evet, bütün kutsal kitapta en büyük iman kahramanlarının hayatına baksak bile o zayıflıkları görüyoruz. Ve bu kişilere çok büyük zarar açabilir. Dışarı bir kere düşsünler ama tekrar ve tekrar ya da uzun bir zamandan sonra gene aynı şeye düşüyor. Birkaç örnek bakalım. Şimşon bu temada yalnız değil. Bütün büyük imanlılar bile aynı problem gösteriyor. Mesela İbrahim'de. Onun problemi neydi İbrahim'de? Yalan. Yalan. Bunu yenemedi. Onun hayatında yalan vardı ve onu yenemedi. Önce görüyoruz, tamam mı? Egipt'e gidiyor. Önce Mısır'dayken, Yaratılış 12. bölümde, Mısır'dayken diyor ki, eyvah benim karım çok güzel. Eğer gördüler mi benim karımı, onu alacaklar, beni öldürecekler. Böyle bir korku vardı. Ve ne dedi? Kız kardeşim, hani aldandı diyeceğiz. Bir kere aldandı, bir kere bu ikiyüzlülüğü, bu yalanı yaptı. Ama seneler sonra gene görüyoruz, Abimelek adında bir kral var, başka bir devletin kralı. Belki 10 sene sonra aynı numara bir daha yapıyor. Oraya gittiği zaman gene diyor ki, benim kız kardeşim. İbrahim'in hayatında, İbrahim kadar büyük bir kişi ama gene onda bir gizli günah vardı. Yani yenemediği bir bomba vardı, o da işte bu yalan idi. Bakacağız mesela Musa'nın hayatına. Ondaki problem neydi? Öfke. Kendini tutamazdı. Kendini kontrol edemezdi ve birinci olarak görüyoruz Mısır'dayken kendini tutamadı. Değil mi? Ne oldu? Bir gün gitmiş kendi vatandaşlarının yanına, kendi soydaşlarının yanına ve ne oldu? Dedi ki, gördü ki bir Egipli onlara baskı yapıyor ve ne yaptı? Aldı bir taş, onu öldürdü. Evet, sinirlerini koruyamadı. Hakim olamadı. Sonra, yıllar sonra artık 40 sene fazla geçiyor. 40 sene. İşte biliyor musunuz? 40 senede bir problem görmüyoruz. Ama 40 sene sonra şöyle gene kendini tutamadı. Rab ona dedi ki, al deneyini. Şimdi Musa'nın bir deneye vardı. Al onu. Ondan sonra bir kaya vardı. Çünkü halk o kadar susamıştı. Çölün içinde yok nereden su bulsunlar. Ve Rab dedi ki, bu kayaya konuş. Al deneyini ve bu kayaya konuş. Ama ne yaptı Musa? Aldı deneyini. Büyük bir hırsla başladı vurma. Çünkü öfkesini kontrol edemedi. Tutamadı. Kendi halkına o kadar öfkelendi ki, alın sizi su. O yüzden Rab ona yasak etti, vaat edilmiş topraklara girsin. Musa da 40 seneden sonra bu bomba patladı. Petrus'a bakalım. Büyük Allah adamı, kaya adamı değil mi? İsa dedi ki, sen kayasın. Ama gene onda da bir zayıflık vardı. Onda vardı insan korkusu. İnsan korkusu. Hepimiz biliyoruz İsa'nın ele verildiği gece ne oldu Petrus'a? Petrus büyük bir baba yiğitlik değil mi? Kılıç çekiyor. Ben seni koruyacağım. Ölüme kadar gideceğim. Sonra bir hizmetçi kızının sözlerinden korktu ve İsa'yı inkar etti. Yemin etti. Vallahi billahi tadır. Öyle değil mi? Nasıl yemin ediyorlar. Sanki ondan ders almadı mı? 3 defa İsa'yı inkar etti. Sonra dirilişinden sonra İsa 3 defa ona söylettirdi. Sen beni seviyor musun? Değil mi? Ve Petrus artık ağlamaya başladı. Anladı kendi zayıflığını. Biz diyeceğiz bu adam artık akıllandı. Bu adam artık kendi zayıflığını anladı. Açan onda var bir insan korkusu. Hayır öyle değil. Bakın Galatyalar mektubunda Pavlus ne yazıyor? 2:11-12. Ama ne vakit Kifas yani Petrus Antakya kasabasına geldi. Oradaki topluluğa. Ben onun yüzüne çatıp ona karşı geldim. O kabahatliydi. Çünkü Yakup'un yanından bazı kişiler gelmezden önce milletlerden olan kişilerden beraber oturup yemek yerdi. Ama öbürlere gelince çekildi. Kendini ayrı tuttu. Çünkü sünneti tutanlardan korkardı. Ne oldu? Bunun üzerinde artık en azından 20 sene geçiyor. Tamam mı? Ve Pavlus artık bambaşka bir kasabada, Antakya kasabasında. Ve orada Yahudilikten gelen imanlılar ve milletlerden gelen imanlılar birlikte yemek yiyorlar. Ve Petrus da onlarla birlikte. Ama ondan sonra görüyor, başka imanlılar geliyor. Açan kendini Yahudi yapıyor daha fazla. Ve onların korkusundan hop ayrı tuttu kendini. Önce beraber yemek yedi. Sonra kalktı. Ben sizinle beraber değilim. Aynı insan korkusu bunca sene sonra gene meydana çıkıyor. Bu bizi düşündürsün. Sende de var mı böyle şeyler? Bende de var mı böyle şeyler? Ki benim hayatımda bunları lazım yeneyim. Var mı bu gizli bombalar bir gün patlamasın benim suratıma? Sen kendini tanıyor musun o kadar? Bunlar nedir senin hayatında? Evet, ikincisi görüyoruz. Demek şimdi son hayatına dönüyoruz. İkincisi görüyoruz, Şimşon ateşle oynuyor. Çünkü Filistinlerin arasında dağılıyor ikinci defa. Yahu bütün devlet zaten onu arardı. Filistinler arardı onu. Onun peşindeydiler. Ama Şimşon ne? Uzak duracağını gereksiz yerde kendini korkunçluğa atıyor. Filistinler zaten onu arardılar. Şimşon da uzak kalacağını, hayır güveniyor kendine ve dalıyor Gazze kasabasına giriyor. Ateşleniyor. Bana bir şey olamaz düşüncesi. Değil mi? Bana bir şey olamaz. Bu düşünce birçok imanlılara ölüm getirdi. Yani son demek oldu onun imanlı hayatına. Ateşten oynuyor. Bana bir şey olamaz. Okuyorum 2. Korintliler'den 12. bölüm 9 ve 10. Paulus burada kendi hayatından anlattırıyor bir olay. Rab bana dedi, benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Onun için seve seve daha fazla zayıflıklarımı övüneceğim. Yeter ki Mesih'in kuvveti bende otursun. Onun için Mesih'in hatırına zayıflıklara, aşağılanmalara, eksikliklere, kovalamalara ve sıkıntılara seve seve katlanıyorum. Çünkü ne zaman zayıf isem o zaman kuvvetliyim. Bak Pavlus ne diyor? Ne zaman zayıf isem o zaman kuvvetliyim. Ne zaman anlarsam kendi zayıflığımı o zaman gerçekten Rab'te kuvvetliyim. Ama bu Şimşon gibi kendime güvenirsem bana bir şey olmaz dersem o zaman aslında kork. O zaman aslında zayıfsın. Kaç imanlı gördüm onların hayatlarında bunu anlamıyorlar. Bana bir şey olamaz, sıkılma. Azıcık tatacağım, azıcık dalacağım, azıcık gezeceğim. Ve en sonunda ne olur? Şimşon'un başına gelen onların da başına geliyor. Ne zaman zayıf isen o zaman kuvvetliyim. Evet, kendimizi güçlü sandık mı? Rabbe meydan kalmıyor, o bizi güç versin. Çünkü sanki bütün gücümüz bizde. Tabii ki bu yalandır ama bize öyle geliyor. Evet, sonra Şimşon bakıyoruz, düşmana göstermek istiyor, açan her şeyi yapabilir. Devam ediyorum okumaya, 16. bölüm. Gazelilere, Şimşon buraya geldi diye haber verilince çevreyi kuşattılar. Bütün gece kasabanın kapısında pusuya yattılar. Gün ağarınca onu öldürürüz diyerek gece boyunca yerlerinden kımıldamadılar. Artık bütün Filistiler bir ordu yapıp bütün kasabaya sarıyorlar. Şimşon gece yarısına doğru yattı. Gece yarısı kalktı. Kent kapısının iki kanadı ile iki direğini tutup sürgü ile birlikte yerlerinden söktü. Hepsini omuzlayıp Hebron karşısındaki tepeye çıkardı. Şimdi bir kapı çözmüş. Böyle bir kapıyı belki çözersin ama burada mesele oluyor başka bir kapı için. Hisar kapı var ya, değil mi? Öyle daha babaç bir şey düşünelim. Eskiden her bir kasabanın yani böyle bir duvarı vardı ve duvarların kapıları. Evet, kasabayı kasaba yapan buydu. Duvarlar ve içindeki kapılar. Yoksa bir köy sayılıyoruz. Evet, sanki o kapılar güvenlerin bir sembolüydü. Yani kasabaya artık kendini güveniyor. Yani düşman ona dalamaz diye. Bu kapının ağırlığı en azında 350 kiloydu. Şimşon bunu söküyor. Sanki bir iskemle kaldırılmış gibi. Tak böyle. Kocaman bu kent kapısını çıkarıyor. Düşmanların önünde tamamı hop, uzaklaşıyor. Demesi siz bana mı dokunacaksınız? Ne kadar güvenmiş kendini. Gece yarısı Filistinlerin önünde o kapıyı menteşelerden söküyor. Omuzlarına vurup Filistinlere yani en büyük bir rezillik o. Tutamadılar onu. Hebron kasabasına getiriyor. Bu 70 kilometrelik bir yol. 70 kilometre düşünüyor musunuz? Sırtında bunu saatlerce yürüyüp bu kapıya götürüyor. Niçin? Çünkü Yahuda cinsinin en büyük kasabasıydı. Yani Stolitsa gibi bir şey. Ve oraya getirdi bu kocaman kapıyı. Göstermek için bakın Filistinler beni tutamadı. Bu kadar babayiğitlik vardı onda. Biz bunun olaylarına eyvalanıyoruz. Ama acaba Allah bunu mu istedi? Acaba Allah bunun için mi ona güç verdi? Böyle işler yapsın, böyle oyuncaklarla oynasın. Değil mi? Ve şimdi devam ediyoruz. İkinci bir olayı görüyoruz. Şimşon ikinci defa evleniyor. Ve bunun kadının adı Delila. Bunu var mı duydunuz? Bu büyük aşk hikayelerden biri. Değil mi? Romeo ve Juliet, Mecnun ve Leyla ve Şimşon ve Delila. Bunu okuyacağız şimdi bugün. 16. bölüm devamlı okuyorum. Bir süre sonra Şimşon Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu. Sorek Vadisi gene Yeruşalim'den Akdeniz'e kadar uzanıyor. Üzüm bağları doludur. Tamam mı? Ve sanki Şimşon gene ateşle oynuyor. Öyle bir yerden geçiyor ne de her tarafta üzüm. Değil mi? Ona yasak. Ama gene oraya dalıyor. Hani başka bir yer mi yok? Hep ateşten oynuyor. Evet, Nasiri yerini büsbütün unutmuştu abi. Tamam mı? Delila herhalde Filistinliydi. İkisi de evlenmediler. Ve çünkü o yolsuz bir kadınydı belki. Belki bir dul kadın, bilmiyoruz. Delila'nın adı yıkım ya da düşüş demek. Yani kadının adı bile sanki ona lazımdı düşündürsün. Sen gidiyorsun bir kadının yanına, onun adı düşüştür. O seni düşürecek. Akıllansana azıcık. Tamam. Devam ediyoruz. Filist beyleri, Filistin önderleri, güdücüleri, büyük adamlar, Filist beyleri kadına gelip dediler ki, Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir? Onu kandırıp öğrenmeye bak, dediler. Böylece belki onu bağlarız, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana 1100'er parça gümüş vereceğiz. Evet, hatırlarsanız Filistinlerin 5 tane büyük kasabası vardı. Ve onlar gördük nasıl onlar şimdi buna birlik oluyorlar. Çünkü Şimşon onların başına büyük bela açtı. Hem rezil etti onları, hem bunca kişi öldürdü. Diyenemiyorlar onu. Ve şimdi şüpiyonluktan, gizlilik tarafından onu öğrenmeye çalışırlar. Neden bu kadar güç geliyor ona? Bunun sırrını, bunun gizli tarafını öğren. Biz sana 1100'er parça gümüş, yani 5500 parça gümüş vereceğiz. Çok büyük bir para, biliyor musunuz? O vakitlerde bir işçi senede 10 parça gümüş alırdı, yazıyor. Demek ki bunun değeri belki 10 milyon liraydı. O kadar büyük para teklif ediyorlar. Yani bütün devlet hazinelerinden. Yeter ki sen Şimşon'un sırrını bize göster. Öyle bir para için ne yapmaya hazırsın acaba? Var mı bir kişi 10 milyon lira için kocası ya da karısını el vermesin? Bunu soruyoruz. Belki severdiler onu. Ama para daha tatlı geliyor. Bundan sonra deliler deneyecek. Şimşon'un zayıf tarafını bulsun da o parayı arabilsin. Ve bu kocaman baba yiğit bir kadına yenik düşüyor. Onu yenemedi. Devam ediyoruz. Bunun üzerine Delila Şimşon'a dedi ki, lütfen söyle bana bu üstün gücün nereden alıyorsun? Seni bağlayıp yenmek mümkün mü? Araştırıyor. Onun ağzını biraz araştırıyor. Şimşon, beni kurumamış 7 taze sırrımla bağlarsalar sıradan bir adam gibi güçsüz olurum, dedi. Yani yeni iple beni bağlarsalar o vakit güçsüzüm. Doğru mu acaba? Şimşon da oynuyor onunla. Delila, beni kandırdın, bana yalan söyledin, dedi. Lütfen söyle bana seni neyle bağlamalı. Çünkü bunu söyledikten sonra Şimşon'a yani düşmanlar geldi. Bağladılar, onun üstüne fırladılar. Ama tabii ki o ipleri attı. Sanki hiçbir şey olmamış. İkinciye, Delila, beni kandırdın, bana yalan söyledin, dedi. Lütfen söyle bana seni neyle bağlamalı. Şimşon, beni hiç kullanılmamış yeni organla sımsıkı bağlarsalar sıradan bir adam gibi güçsüz olurum. Evet, ve gene aynı numara, gene Filistinler basıyor ve gene bir şey olmuyor. Gene onları hırpalıyor, onları dövüyor. Üçüncü, bu Delila vazgeçmiyor. Para çok tatlı gelecek ona. Bu sefer diyor ki, başımdaki 7 örgüyü, değil mi, o saçlarını yapmış örgü böyle kadın gibi. Bu 7 örgüyü diyor, dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla vurarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum. Değil mi? Kadınlar yapıyor kilim ya da böyle, değil mi? Tezgahta. Ve bu tezgahın içinde benim saçlarımı böyle sıkıştırırsan diyor, o vakit ben güçsüz olacağım. Bakın. Ve ne oluyor? Üçüncüye de baskı yapıyorlar ama o çok kolay düşmanları yeniyor. Evet, Şimşon 3 defa dayanıyor. Ve zayıflık tarafını söylemiyor. Ama bakın üçüncüsünde, sonunda gene sanki ateşle oynuyor. Çünkü yaklaştı. Değil mi? Önce iplerle bağla, dedi. Üçüncüsü dedi ki, benim saçlarımı bir şey yaparsan o vakit güçsüz olacağım. Sanki gene ateşle oynuyor. Sanki yani hakikate yaklaşıyor. Sanki düşmanlarına bir ipucu veriyor. Evet, gerçeğe çok yakındır. Fayda yok. Yenemediler. Hakimler 16. bölüm 16-21. Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. Delila pes etmiyor. Haftadan haftaya günlerce artırıyor onun başını. Sonunda Şimşon dayanamayıp yüreğini kadına bütünüyle açtı. Başıma hiç ustura değmedi, dedi. Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü kaybedeceğim. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum. Bu sefer artık hakikati söylüyor, baklar çıkarıyor. Delila, Şimşon'un gerçeği söylediğini anlayınca haber gönderip Filist beylerini çağırdı. Bir kez daha gelin, dedi. Şimşon bana gerçeği söyledi. Kadının yanına gelen Filist beyleri gümüşü de birlikte getirdiler. Kocaman bir parayla geldiler. Delila Şimşon'un dizlerini üzerinde uyuttuktan sonra adamlardan birini çağırttırıp başındaki 7 örgüyle kestirdi. Ne yapıyor? Uyutturuyor onu kucağında tamamı ve başka adamı çağırıyor, saçlarını kestiriyor. Sonra alay ederek onu dürtüklemeye başladı. Çünkü Şimşon gücünü kaybetmişti. Delila, Şimşon Filistiler geldi dedi. Şimşon uyandı ve her zamanki gibi kalkıp sirkenirim diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Filistiler onu yakalayıp gözlerine oydular. Gazze kasabasına götürüp zincirlerle bağladılar. Cezaevinde değirmen taşına koştular. Ne kadar acı bir son. O kadar güvenirdi kendini. Yüzlerce, binlerce Filistin bile öldürmüştü. Ve en sonunda bunu ele verdikten sonra ne yapıyorlar? Güçsüz kalıyor. Tutukluyorlar onu. Gözlerini oyuyorlar. Kör oldu. Hayatın sonunda da kör oldu. Ve diyor ki bir değirmen taşını koştu. Bir eşek gibi. Bir eşek gibi. Kocaman değirmen taşı. Bu kadar büyük bir taş. Tamam mı? Bütün gün saatlerce koşturuyorlar onu. Ve değil sadece bu. Eminim bütün Filistin'e gelip eğlendiler ona. Sanki bir nasıl bir zooparkta değil mi? Bir maymuna bakıyorsun. Hani bak görüyor musun? Bu bizim büyük Şimşon, bizim düşmanımız. Bizi o kadar kişi öldürdü. Bak ne oldu ona şimdi. Onun Allah'ı onu koruyamadı. Evet. Sanmayalım ki Şimşon'un saçlarında bir mucize gücü vardı. Yani bir takım büyücülük gibi. Hayır. O zaten deliriye doğrusunu anlatmıştı. Gücüm gelmiyor benden, gücüm geliyor Rab'den. O beni ayırdı bu işi. Evet, bu bir nasiri olarak lazımdı üzüm ve öğleden uzak dursun. Bu pasif bir şeydi, yapmamak bir şeydi. Ama aynı zamanda lazımdı aktif bir şey yapsın, yani saçlarını korusun. Bir asker nasıl silahını koruyor ama yapmadı. Demek onun bir zayıflığı vardı. Greklerinde bir legende vardı, Ahiles. Tamam mı? Ahiret, ona benzer bir kahraman vardı. Anası onu ölümsüz yapmak istedi. Ve doğumdan sonra onu ölüler devletinin ırmağının içine, yani yanına getirdi. Ve onun içinde bandırdı. Bütün bu bebeğe bandırdı ırmağının içinde. Styx bu ırmağın adı. Ondan sonra bu bebek, yani Ahiret ölümsüz olacakmış. Irmağın, Styx'in, yani ırmağının suyu neresini ıslattıysa oraya ne bir ok ne bir kılıç ona zarar veremedi. Çocuk büyürmüş, tamam mı? Büyük kahraman olurmuş. Bir takım savaşlara katılırmış. Ondan sonra ne kadar da ok çekilirse, yüreğine gelsin, sırtına gelsin, boynuna gelsin. Absolutno, yani ona bir şey dokunmuyor. Çünkü o sudan etkisiz oluyor. Çok büyük bir yiğit, bir kahraman olmuş. Her savaşta yenermiş. Kimse ona dokunamazmış. Ama onun zayıf bir tarafı var. O da neydi biliyor musunuz? Arası onu nereden tutmuş? Topuğundan. Tamam mı? Yok efendim, orası normal kaldı. Çünkü su ona değmedi değil mi? O ıslanmadı. Ve onun için Ahiles topuğu diyoruz. Bugüne kadar. Hatta buradaki bu sukojiliye değil mi? Bu lif'e diyoruz Ahiles. Demek ki en kuvvetli kişinin zayıf bir tarafı vardı. En kuvvetli bir kahramanın bir zayıf tarafı var. Öbürü legendaydı. Yani Şimşon gerçekten yaşadı. Ama onun da büyük bir zayıf tarafı vardır. O da nedir? Şimşon'un Ahiles topuğu neydi? Diz saçları ama kadınlar. Kocaman bir adam, yani 1000 tane Filistin onu yenemedi, bir kadın onu yendi. Evet, kendini kontrol edemedi. Asıl zayıflık buydu. Ve onun hayatı günaha açık bir kapıydı. Süleyman meselelerinden 25-28 şöyle okuyoruz. Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış, sursuz, kent gibidir. Düşün bir kasaba. Kocaman duvarlar var. Tamam mı? Ama içeriden yıkıyorlar bu duvarları. Artık açıktı, düşmanlar dağılabilsinler oraya. Ve diyor ki kim kendini kontrol edemezse, kim kendi kontrol etmesini bilmezse öyle bir kasabaya benziyor. Tamam mı? Sen bir imanlı olarak kendini kontrol etmeye biliyor musun? Eğer bunu bilmezsen önüne gelen kişi dalıyor, hop alıyor ne isterse. Önüne gelen kişi geliyor, seni alıyor. Hop, hadi gel şimdi, gidelim oraya. Ben şaş başkalıyorum, imanlılar ne işleri dalıyorlar, tamam mı? Ne yerlere gidiyorlar, şaş başkalacaksın. Niçin? Bir kişi dalıp alıyor, gel gidelim. Ve sen de demiyorsun, hayır gitmeyeceğim. Bize yakışmaz böyle, ama malum öyle. Malum gelmiş, malum öyle. Kuzu kuzu gidiyor. Nasıl Delila, bu zayıf bir kız, bir kadın. Şimşon'u oynattırdı bir pamağıyla. Çünkü onda hiç kontrol etme gücü yoktu. Süleyman Mesnevi'nin gene 16-32. Sabırlı kişi yiğitten üstündür. Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür. Biraz İstanbulca. Ne demek istiyor? Sabırlı bir kişi kim dayanmasını bilirse, kim kendini kontrol etmesini bilirse yiğitten üstündür. Daha önemli, kendini kontrol edesen ne kadar çok güçlü olasın. Rab sana o kadar güç vermesin ama kendini sıkma, kendini kontrol etme gücünü versin. Ne fayda? Kaç defa gördüm bunu, imanlı hayatta bunu çevirirsek. Kaç imanlı cinleri kovuyor. Mucizeler yapıyorlar. Çok büyük vaazlar ve dersler yapıyorlar. Ve sonra bir bakıyorsun kendi sekreter kasayla kaçmış, zina yapmış. Kaç defa bunu işitiyorum. Eğer kendini kontrol etmezsen bu gücün anlamı yoktur. Kendini denetleyen kentler fethedenden üstündür. Yani kasabaları ele geçiren bir generaldan daha büyüktür. O kişi açan kendini kontrol etmesini bilirse. Bir imanlı lazım en fazla neyi kontrol etsin? Kendi düşüncelerini. Asıl savaş oradadır. Bunu fark ettin mi? Evet, kendi düşüncelerini kontrol etmek lazım. Her bir düşünceyi yani kontrol altına alasın. Filipiler 4:6-7'ye kadar şöyle okuyoruz. Hiçbir şey için fesfese etmeyin. Ama her bir şey için dua ile ve yalvarmakla ve teşekkür etmekle istediğinizi Allah'a bildirin. O vakit Allah'ın barışı İsa Mesih'te sizin yüreklerinizi ve düşüncelerinizi kollayacak. Değil mi? Bunu istiyoruz. Düşüncelerimizi kollasın. Birçok imanlı öyle yapmıyorlar. Birçok imanlı diyorlar ki ne yaparsam gene imanlıyım. Öyle değil mi? Mahallemiz doludur. Açan o kişiler, açan İsa'yı çok seviyorlar. Ama kontrol yok hayatlarında. Kafalarında ne eserse, imansızlardan ne işitirlerse, hanelerden ne duyasalar onu yapıyor. Senelerce toplantıdan uzak yaşıyorlar. Sonra geçiniyorlar. Akrabaları bizi gelip istediği imanlıca gömürsün. Öyle yaşayan imanlıları tanıyor musun? Mahalle doludur. Sadece cenazede görüşürüz. Evet ve şimdi bakıyoruz Şimşon'un ölmesi nasıl oldu. Hakimler 16. bölüm 22'den 30'a kadar. Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı. Filist beyleri kendi tanrıları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. Yani bir bayram yaptılar. Tanrımız diyor, ilahımız, düşmanımız Şimşon'u elimize teslim etti dediler. Halk Şimşon'u görünce kendi tanrıları övmeye başladı. Tanrımız ülkemizi yakıp yıkan, birçoğumuzu öldüren düşmanımızı elimize teslim etti diye övünürdüler. İyice coşunca Şimşon'u getirin, bizi eğlendirsin dediler. Şimşon'u cezaevinden getirip oynatmaya başladılar. Sonra sütunların direklerinin arasında durdurdular. Şimşon elinden tutan gence dedi ki beni tapınağın çatısını taşıyan direklerin yanına götür de onlara yaslanayım. Tapınak erkeklerden kadınlardan doluydu. Bütün Filist beyleri de oradaydı. 3000 kadar kadın erkek Şimşon'un oynayışını damdan çatıdan seyrederdiler. Şimşon Rabbe yakarmaya başladı. İkinci defa. Bütün hayatında iki defa dua etti. Bu artık yani son, hayatının sonu. Kör oldu değil mi? Bir şey göremiyor. O kadar yani düştü ki bir genç bir çocuğa dedi ki göster bana direkler nerede? Tutunayım. Dua ediyor. Ey egemen Rab, lütfen beni anımsa. Hatırla. Ben seni unuttum ama sen beni unutma. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir. Filistilerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım. Sonra tapınağın çatısını taşıyan iki ana direğin ortasında durup sağ eliyle birini sol elinin ötekine kavradı. Filistilerle birlikte öleyim diyerek bütün gücüyle direkleri yüklendi. Tapınak Filist beylerinin bütün içindekilerin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldü. 3000 kişi. Evet, saçların uzaması ile birlikte olabilir tövbe etsin. Aklı başına gelsin. Belki de ölür. Ve ölürken Sefti dua ediyor Rabbin adını. Sefti bu da Rab diye, Yahve diye geçiyor. Yani sanki en sonunda akılandı hayatın sonuna doğru. Ne kadar acı bir şey. Daha önceki olayda dua etti. Tanrım bana su ver. Çok susadım. Ölüm derecesine geldim. Böyle herkes dua ediyor değil mi? Herkes de Filistiler de bir Tanrı'ya dua ederler. Ama bu da Sef de Şimşon Rabbin adını kullanıyor. Yahve adını kullandı. Evet, ne kadar acı bir şey. Onun hayatı lazımdı böyle bitmesin. Onun hayatı lazımdı bitsin şerefli bir biçimde. Yani övülecek bir biçimde. Ne dersler alıyoruz Şimşon'un hayatından? Birincisi, ne anladık? Onun ahiret topuğu vardı. Kadınlar kendini tutamadı. Düşüncelerini ve duygularına hakim olamadı. Peki sen, herkes öyle değil. Senin zayıf tarafın nedir? Zayıf taraflar çok şey olabilir. Bazılar çok alıngandır. Bazı kişiler en ufak bir laf için hop kendi iç kabuğuna çekiliyorlar. Ve diyor ki, bir daha anlaşmayacağım bunu. Ne oluyor? Bambaşka bir şey. Ve belki kimse buna mana bulmayacak. Ama bu senin zayıflığın olabilir. Tamam mı? Bazı kişiler çok mühürlüstür, ağırdır. Sevmiyorlar, uğraşsınlar, kalkıp bir şey yapsınlar Rab için. Belki budur senin ahiret toprağın. Evet, ve birçok değişik şeyler olabilir. O yüzden en birinci sen kendini anla. Yani imanda büyümenin birinci adımı budur. Anlayasan benim zayıf tarafım nedir? İkincisi, Şimşon hiçbir zaman kimseye danışmadı. Ben. Yardıma muhtaç olduğunu açıkça söyle. Mezmur 34:17 şöyle diyor. Doğru olanlar yalvarır, Rab işitir ve bütün sıkıntılarından onları kurtarır. Kaç defa konuştuğum kişilerle Rab'be danışmadan, kardeşleri hiç danışmadan, akıl almadan dalıyorlar bir işe. Ya bir evliliğe, ya bir hangi bir borca bilmem ne. Ve sonra ne oldu? Allah nerede? Ver bana bir akıl. Şimdi geç oldu. Yardıma muhtaç olduğunu açıkça söyle. Saklama kendini. Bekleme. Hani Allah biliyor benim duacağızımı. Hayır. Kardeşlere de aç ol. Üçüncüsü, biz gördük ki Şimşon her zaman ateşten oynardı. Hiçbir zaman demedi, şimdi gitmeyeceğim bari. Hayır. Nerede üzüm? Bum, o orada. Nerede içki? O orada. Nerede yabancı kadınlar? Hep orada. Üçüncüsü, denemelerden uzaktır. Uzaktır. Madem biliyorsun, o sana yaramaz. Niçin yaklaşıyorsun? Niçin yaklaşıyorsun? Yani bir çukur varsa, derin bir çukur varsa ve bir yaşında, 1,5 yaşında bir bebeğin varsa o ancak böyle emeklemeye başlıyor. Sen bırakacaksın mı onu? Var daha yarım metre. Ben gideyim kuhnaya kadar döneyim. Olur mu? O zaman akılanıyorsun. Dur ya, tutuyorum onu. Hop gitme. Görüyorsun değil mi? Ama imanlılar ne yapıyor? Denemelerden uzaktır. Yaratılış 4:7 şöyle okuyoruz. O da Kain ve Habil için mesele oluyor. Değil mi? Rab, Kain ve Habil'in kurbanlarını farklı davrandı. Habil'inkini kabul etti, Kain'inkini kabul etmedi. Ve sonra Kain öfkelenmeye başlıyor. Rab konuşuyor ona. Diyor ki, doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Sen günaha egemen olmalısın. Sen onu yeneceksin. Evet, dördüncüsü, yardım iste. Şimşon her şeyi yalnız ve kendi kafasına göre yaptı. Kimseden yardım istemedi. Sen de aynı hata yapma. Görürsün yapamıyorum. Git yardım iste. Saklanma. Deme ki ama konuşacaklar benim için. Ama eğlenecekler, ama mana bulacaklar. Öyle deme. Vakit varken yardım iste. Ve son olarak Allah'ın sözü senin hayatını değiştirsin. Mezmur 119:11 şöyle diyor. Kalbimde saklıyorum senin sözünü, sana karşı günah işlemeyeyim diye. İsa'nın sözlerini işitiyoruz, bize değiştirsinler. İsa Mesih'in sözleri bizi içeriden değiştirsin. Hani Şimşon baştan Allah'ın sözü ile büyümüş olsaydı hiç bu durumlara gelmeyecekti. Allah'ın sözünü düşünmediği için, okumadığı için, yani bunun üzerinde durmadığı için böyle durumlara düşüyor. Ve ne kadar fazla görüyorum bugün de aynı. Hristiyanım çok şükür, İsa'yı çok seviyorum diyenler çok kişi var. Ama Allah'ın sözüne dikkat etmiyorlar. O yüzden hep düşüyorlar denemelere. Rab'den uzaklaşıyorlar. Her türlü bela geliyor kişinin başına. Allah'ın sözüne izin verelim bizi içeriden değiştirsin. Rab sizinle olsun.